Ayrımon, Kullar ve Efendiler, Theodor Kallifatides. Sayfa 128. Vatanseverler ve Hainler. Bir şey vardır ki yalosu her zaman odur, yalosu vatanseverdir. Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Şartlar ne olursa olsun bir vatanseverdir. Vatanına ihanet ederse bunu vatanının iyiliği için yapar. Vatanını bir yabancı devlet için idare ederken de vatanının çıkarını gözden kaçırmaz. Tabii bir yalosu için hain damgasını yemekten daha kötüsü yoktur. O zaman o kızgınlıkla kendisini suçlayanı hemen öteki dünyaya gönderebilir. Böyle durumlarda yalosu her ne kadar ağzını bozmadan konuşmayı beceremese de vakar sahibidir. Vatan haini olarak görülmek korkusu yalosları Yunan yaşayış tarzının genel değerlendirilmesinden tutun da milli futbol takımının şimdiki başarı gücüne kadar her çeşit konuda en acayip iddialarda bulunmaya sürükler. Vatan sevgisi sadece bütün ülkeyi kaplamaz. Aynı zamanda yalosunun kendisini evinde hissettiği küçük birimleri de kaplar. İlk başta özellikle Bulgarlar ve Türkler söz konusu oldu mu? O bir Yunanlı olarak vatanseverdir. Sonra bütün uygar dünyaya nazaran eski Yunanların torunu Yunanlı ve modern Yunanlı olarak vatanseverdir. Onun da arkasından Güney Peloponez'in, sonra ilinin, köyünün, köydeki muhtarlık binasının, kilisenin, okulun, gittiği kahvehanenin en sonunda oturduğu sokağın ve evinin vatanseveridir. Bu düşünce tarzı yalosları için bir insanın ihtiyacı olan her türlü bilgi içeren atasözleriyle doğrulanmaktadır. Evini sevmeyen kişinin çatı başına çöker. Bundan başka vatan sevgisi yaloslardan başkasının gelenek ve göreneklerini, düşünce biçimlerini reddetmek, yalosların dünyanın en yetenekli insanları olduğuna inanmak, yalos hayaletinin varlığını gösteren, elle tutulur kanıtlar bulunduğu ve yalosun dikkate değer sayıda tefeciye, dolandırıcıya, meslekten dansözlere, psikoposlara, generallere ve her dürüst yalosunun göğsünü gururla kabartan daha pek çok başkalarına sahip olması demektir. Vatan sevgisi sadece bir şeyden yana olmak değildir ama bir şeye karşı olmak da demektir. Bunun sonucu olarak yaloslar kendi sokaklarında, köyde, ilçede ve ülkenin kalan kısmında yaşayan insanları pek beğenmezler. Yaloslar başka bölgelerde yaşayan Yunanlıları gülünç gösteren pek çok fıkra bilirler ve aynı zamanda başkaları hakkında pek çok ön yargıları vardır. Mesela Epiroslular Atina sokaklarında simit satmaktan başka işe yaramazlardı. Epiros Yunanistan'ın en yoksul bölgelerinden biridir ve buradan pek çok insan yurt dışına olduğu kadar Yunanistan'ın başka yerlerine de göçmüştür. 1949-1959 yılları arasında Atina'da her sandviç satıcısı ve ayakkabı boyacısı Epiroslu'ydu. Bunların yaş ortalaması 16 idi. Gruplar halinde sıkışık bir odada yaşarlardı ve 4 odalı bir evde bazen halk arasında adıyla 30 kadar Lustros'un çoğulu, ayakkabı boyacıları, otururdu. Büyükler kadar çocuklar da bunlarla alay ediyorlardı. Meyhanelere ve lokantalara kabul edilmiyorlar ve mecbur kalmadıkça hiç kimse onlarla konuşmuyordu. Sonunda ayakkabı boyacısı demek olan Lustros, beddua ile aynı anlama gelmeye başladı. Bundan başka Epirosların kafaları büyüktü ve bu kafalara havaalanı deniyordu. Hüküm süren anlayışa göre her Epiroslu başın üzerine bir tepsiyle simit satmak için doğmuştu ve kafasının büyük ve bir havaalanı gibi düz olması gerekiyordu. Yalosların her şeyi kuşatan vatanseverliği diğer bütün Yunanların vatan haini olmasını gerektirir ve bilindiği gibi hainlerin asla gözünün yaşına bakılmaz. Onun için de bir Yalos ailesinden, köyünden ya da bölgesinden de olsa vatan haini olduğuna kanaat getirdiği bir başka Yunanlıyı uzun zaman rahat bırakmaz. İç savaş daha başlamadan önce zaten uzun zamandır vardı. Almanlar bu imkanları kullanmasını bilmediler. Tek yapabildikleri şey Yunanları utandırmak oldu. Ama İngilizler ve az zaman sonra da Amerikalılar bu durumu istismar etmesini bildiler. Almanlar Yunan halkından sadece kendilerine karşı çıkan kısmının kökünü kendilerine sempati duyan diğer Yunanlara kazıttılar ve bunda daha başarılı oldular. Almanlar yardakçıları kullanmaya, hele hele onları Yunanlı olmasına izin verilen hükümet hariç belli başlı mevkilere getirmeye pek hevesli değillerdi. Teslim belgesini imzalayan Tısulukoğlu başkan oldu. Bilindiği gibi Hitler, Nazi işgalcilerine katılan insanlar olduğu kadar savaş öncesi çeşitli ülkelerde kurulan Nazi partilerine de güvenmezdi. Hitler imparatorluğun tek sahibi olmak istiyordu. Bir şeyleri gözden çıkarmış olsaydı bugün, sonraki gelişmeler göz önüne alındığında hayatta olmak şartıyla hala iktidarda olurdu. Naziler yalnız düşmanlarını değil ama kendi sempatizanlarını da rezil ettiler. Almanlara yardım eden çok yalosu vardı ama bunlar savaş bittikten ve İngilizler idareyi ele aldıktan çok sonra mükafatlandırıldılar. O zaman da iç savaş başladı. Vatanseverler başka vatanseverleri ve hainler başka hainleri öldürecekti. Kendileri hakkında da başkaları hakkında da böyle düşünüyorlardı. Yunanistan'da bu anlamda vatansever olmayan pek çok insan vardı ama bunlar çok yaşamadı. Adaletli Aristides'ten bu yana Yunan halkı mali şan ve şeref için canını feda etmeye hazır olmayan erkekleri işkence ederek öldürecek hale getirildi. Gerçek sebep buydu. Sağı solu belli olmayan bu insan avı pazarındaki duruma göre bahaneler değişiyordu. Bunlar ateizm, komünizm, büyücülük, monarşi, demokrasi, yüksek ahlaki değerler, mülkiyet hakkı ve daha neler neler olabilirdi. Bahane kıtlığı yoktu ve gerçek sebep her zaman aynı kaldı. Demek ki bir yaloslu vatanseverdi ve boş yere yaşamış olmamak için bir vatanseverin kendi hainlerini arayıp bulması gerekir. Vatanseverler orospular gibi çalışırlar. Sırasıyla müşterin ve kurbanın ne kadar çoksa itibarında o kadar büyüktür. Çok geçmeden Yalos en büyük vatanseverine kavuşacaktı. Köyü komünizme, Yahudi komplosuna, kapitalistlerin sömürüsüne, öldürücü hastalıklara ve cinsel iktidarsızlığa karşı koruyacak olan kişiye, milletvekiline. Bir delinin hayatı ve ölümü. Niçin bir insan köyün delisi olur, neden? Böyle bir kişiyi başkalarından ayıran nedir? Vurgulanan hecesi yer değiştirmiş ve ruh hastası deli budala anlamına gelen Lolos sıfatından gelen adıyla Lolos, halk arasında deli olarak kabul edilmenin geçerli sebebi olan herhangi bir bedeni çarpıklığı bulunduğu için deli değildi. Lolos'un köyündeki pek çok erkekten farkı yoktu. Belki boyu ortalamanın biraz altındaydı ama onun da buna diğerleri gibi aldırdığı yoktu. Lolos bir kızın gözlerinin içine bakabilir ve kısa olduğunu bilir o derdi. Kendisi hakkında her zaman üçüncü çekiş şahısla konuşur, ya zamiri ya da kendi adını kullanırdı. Bu konuşma tarzı ki iyi bakıldığında bir çeşit kişilik bilincini gösterir, köyün kalan halkı tarafından delilik belirtisi olarak yorumlanıyordu. Demek ki köyün delisi damgasını yemek için kişinin kendisini incelemesi ve bulgularını dile getirmesi yetiyordu. İnsanların iki ruhlu kişiliği en azından uzun zaman tahammülleri yoktu. Her toplum üyelerinden en az derecede bilinçli olmalarını bekliyordu ve buna uymayanın deliler ülkesine havalesi muhtemeldi. Böyle biri sosyal kontrole meydan okuduğu için halk tarafından reddedilebilir. Böyle bir kişiyi kıstırmak ve incitmek zordur. Zaten sosyal kontrol insan olduğundan başka görünmeye zorlama ilkesine dayanmaktadır. Ama Lolos'u zorlamak imkansızdı. O kendisini halkın onu gördüğünden daha iyi görüyordu. Ve alışkın olduğu metotlar bir toplumun elinden alınırsa, toplumun herhangi bir kişiyi boyu kısa veya uzun, yavaş ya da eline çabuk, tembel ya da çalışkan diye incitemezse, o kişiyi olduğundan başka göstererek incitmenin başka yollarını aramak zorunda kalır. Bunun da en kolay yolu o kişiyi deli olarak göstermektir. İnsanlar silahlarla olduğu kadar sembollerle de birbiriyle savaşırlar. Şiirin en ürkütücü silahlardan biri olarak görülmesinin sebebi de budur. Lolos buna farkındaydı. Kendisi ve ailesi hakkında en harika dedikoduları yaymakta gecikmedi. Lolos babasını hiç görmemiş ve doğduğunda babası onu ilk defa görünce ümitsizliğe kapılmış ve gözlerini alarak evi terk etmişti. Doğumu hakkındaki hikaye en parlak numaralarından biriydi. Dinlemek isteyen herkes annesinin büyük hacetini görmek için bir çalılığın arkasına çekilmiş, çömelerek gökyüzünü seyrederken Lolos'u bir lağım faresi gibi dışarı fırlatmış olduğunu anlatıyordu. Zavallı kadın işini yarıda kesmek ve etrafta zeytin toplamakta olan kadınları çağırmak zorunda kalmıştı. Kadınlar gelip bebeği götürmüşler ve annesi de büyük hacetini görmeye devam etmişti. Lolos Yalos'un tuvaletçisi olduğunu iman ederek hikayesini her zaman yaptığı gibi Lolos bok içinde doğdu diyerek bitiriyordu. Annesi hala hayattaydı ama hiç kimse bu hikayenin doğru olup olmadığını ona sormamıştı. Lolos durmadan kendisi hakkında fıkraları anlatmayı sürdürmüş ve sonunda köyün delisi olmuş ve böylece incitilmesi imkansız bir yere gelmişti. Ama Almanların Yalos'u işgalinden sonra Lolos çok değişmişti. Söz edilmese de Yaloslar arasında hüküm süren korku bütün hayatı zehirliyordu. Şüpheci olmuşlardı ve hiç kimseye, özellikle Almanlar için ayakçılık yapan 3 jandarma eriyle temine güvenmiyorlardı. Lolos için hayatın tadı kaçmıştı. Şakalar ve kahkahalar bir korku, güvensizlik ve ihanet sesinde kaybolup gitmişti. İtalyanlar hakkında bayağı türkü vardı ama Almanlar hakkında sadece Stelios dayının köpek Josef hakkında düzgün mısralar vardı ve hiç kimse bunu söylemeye cesaret edemiyordu. Lolos insanları seviyordu ama onlara takılamayacak olduktan sonra artık aralarında yaşayamazdı çünkü bunu yapmasına izin verilmiyordu. Yalnızlaştı, çok yalnızlaştı. Uzun gezintilere çıkıyordu ve bu gezintilerinden birinde bir kaplumbağa buldu. Aklına bir muziplik geldi. Köyün hemen dışında Almanların benzin deposu vardı. Oraya yaklaşmak tabii ki yasaktı. Lolos köye elektrik veren jeneratörün akşam kapatılmasını bekledi. Almanların emriyle bu her zaman yapılıyordu. O zaman koltuğunun altında kaplumbağa benzin istasyonuna yaklaştı Lolos. Oraya varınca hayvanın sırtına bir mum dikip yaptı. Sonra da kaçtı. O arada depoya yaklaşmış olan yüzbaşı Schneider alevin abluk edilmesine emrini verdi. Onbaşı Josef yanında birkaç askerle çalılığı çevirdi ve yeterince yaklaşınca aleve el bombası fırlattılar. Alev söndü. Bomba sesleriyle uyanan Yaloslar da deponun bulunduğu yere koştular. Bir partizanın yakalanmasını bekliyorlardı. Zaten bir partizan görmeye can atıyorlardı. Ama Almanların tek bulduğu şey kaplumbağaydı. Ve bunu her ne kadar saklamaya çalıştılarsa da mesele duyuldu. Ve bütün bölge halkı Almanlara güldü. Kahkahalar Yalos'a geri gelmişti. Ama Almanların hiç de göz yummadıkları bir şey varsa o da gülmekti. Suçluyu yakalamaya kararlıydılar ve pek çok Yalos'un şüpheyi kendi üzerine çekme gayretine rağmen Lolos'un izini buldular. Lolos bir cuma günü öğle vakti yakalandı. Cezası aynı gün infaz edilecekti. Almanların emriyle bütün Yaloslar infazda hazır bulunmak zorundaydılar. Lolos elinde peynir ekmek kurşuna dizileceği yere geldi. Kaplumbağaya attığınız gibi karavana atarsınız yandık dedi. Ama Almanlar onun elinden peynir ekmeği kapıp yere attıktan sonra kollarını arkasına bağladılar. Sonra Yalosları şaşkına çeviren emir geldi. Herkes Lolos'un önünden geçecek ve onun yüzüne tükürecekti. Almanlar birkaç kişiyi ölüm mahkumunun yanına götürdüler ve emri yerine getirilmesini istediler. Bu kişiler önce tereddüt etti. Lolos onların gözlerinin içine bakarken bu işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Mahsus yana tükürdüler. Ama bu iş uzadıkça neler olup bittiği unutuldu. Tükürmek bir çeşit oyun halini aldı. Onun her yerine nişan alıyorlardı. Kimisi sağ kulağına, kimisi sol kulağına, kimisi dudaklarına ve Lolos tahta bacağına kimin tüküreceğini önceden hesap etmişti. Yanılmamıştı da. Herkes muhtarın mümkün olduğu kadar çok tükürük ve balgam toplamak için boğazını temizlediğini duydu. Sonra gidip Lolos'un önünde durdu ve tükürüğü ateşledi. Köyün tahta bacaklı tek kişisi olacaktı çok geçmeden. Annesi Lolos'un yanında durmuş fırlatılan her tükürük ve balgamı siliyordu. Gözlerinde artık yaş kalmamıştı ve sesi çıkmıyordu. Sadece tükürenlere bakıyordu ama etrafta birikmiş insanlar görmüyordu. Uzakta gittikçe etrafı yayılan ve köyü tehdit eden bir yangın görüyormuş gibi birden bağırdı. Yangın! Yangın! Tükürenlerin sırası bitmişti. Papaz Lolos'a yaklaştı ve dua etmek isteyip istemediğini sordu. Lolos. Lolos'un hiçbir şeye ihtiyacı yok. Lolos ölmez diye tersledi onu. Papaz biraz şaşırdı buna ama üstelemedi. Ne de olsa deliydi Lolos. Başarılı bir şakaya dayanamazdı. Yaşadığı gibi öldü. O kadar da fena değildi bu. Hiç de fena olmadı. Daha akşam köyün erkekleri 3 kahvehaneye dağılıp oturmuşlar. Bu meseleyi konuşuyorlardı. Karmakarışık konuşuyorlardı ve her biri Lolos'a fırlatmış olduğu tükürüğün çokluğuyla övünüyordu. Ama en renkli konuşmayı muhtar yaptı. Ona göre Lolos'u kurşuna dizmeye bile gerek yoktu. Çünkü muhtarın fırlattığı tükürük içine zaten boğulmuş olmalıydı. Temen açık açık bir insanın namlunun kara deliği önünde hayatına son vermesinin ne güzel bir şey olduğunu söylüyordu. Ve muhtar buna kendisine sorulacak olursa başka bir deliği tercih ettiğini söyleyerek karşılık verdi. Bu sözler halkı coşturdu ve Temen yenildiğini kabul etti. Çünkü Yaloslar arasında her konuşma her iki taraftan birinin ya yenilgisi ya da zaferiyle sona ermeliydi. Ve halkın görmek istediği zafer de çoğunlukla en güzel fıkrayı anlatarak konuşmasını bitiren kişinin zaferiydi. Almanlara yakalandığında Lolos annesiyle masada oturuyordu. Günlerden cumaydı. Annesi oruçluydu. Oruç. Hristiyanlarda oruç sadece et, tavuk ve balık yememektir. Büzülmüş birkaç kahverengi zeytin ve kendi pişirdiği ekmekten ibaret sade bir öğle yemeği yemişti. Artık hiç dişi kalmamıştı annesini ve yiyeceğini. Yıllar geçtikçe bir bıçak gibi sertleşip keskinleşmiş ve ağzını açtığında da bıçak gibi parıldayan diş etleriyle çiğnemek zorunda kalıyordu. Lolos yaşlı gözlerle ona bakmıştı. Boğazına bir şeyler düğümlenmeden ona bakamıyordu. Sadece sevgi değildi bu. Daha çok bir şeydi. Annesini özlüyordu. Fıkralarıyla onu kısmen kaybetmişti. Annesinin genç ve güzel bir kadın olduğu günleri hatırladı. Lolos annesini bırakmamıştı. Annesi onu bırakmıştı. Annesinin yemek yiyiş hedefini şaşmayan bir dizi hareketten ibaretti. Önce titreyen parmaklarıyla bir zeytin alıyor. Onu elinin baş ve işaret parmakları arasına yumuşatıyordu. Sonra ağzını açıyor, başını öne uzatıp kaldırıyor ve dilini dışarı çıkarıyordu. Sonra da aynı kilise ayinlerinde olduğu gibi zeytinli bir parça ekmeği dilinin üzerine koyuyordu. Zeytinli ekmeği diş etlerinin keskin kıyısına doğru yuvarlayıp ufalıyordu. Sonra başını yine öne eğiyor, eti soyulmuş zeytinin çekirdeğini dilinde dışarı çıkarıyordu. Elinin baş ve işaret parmağı arasında kıstırdığı çekirdeği her gün İsa'nın kanını içtiği ama içinde kök salmasını istemediği genç kızlık yıllarından kalma bir alışkanlıkla ve bir genç kızın çevik hareketiyle arkasına fırlatıyordu. Şimdi artık yaşlanmıştı ama hala birkaç zeytin ağacını caz çavlak arkasına bırakabilirdi ve Lolos'u da arkasına bırakacaktı. Onun köyün delisi olduğunu biliyordu ve bu iyiydi de çünkü deliler güven içinde bir hayat sürüyorlardı. Ama bir gün Lolos'u elinden almışlardı. Tek kolluya kaçtı ve durmadan yangın, yangın diye bağırıyordu. İçi yanıyordu şüphesiz. Yemekten, içmekten, uykudan kesilmişti. Gece geç vakit geri dönmüş ve hiç kimseden yardım görmeden ve tek başına oğlunu gömmüştü. Senden başka bana gölge veren ağaç yok, prensim benim. Ne serviler ne de ulu çınarlar. Göster kendini, gururum benim. Güneş gibi dağlarda gün doğup da ortalığı aydınlatınca bir yasemin çiçeği gezmeye çıktı. Ya Rabbi, bizi bulut gönder, güneş kavuruyor. Bizim evde ölüm sık sık gezinir. Bu yıl gelmese de bir yıl sonra gelir. Gökyüzü örtme onu, toprak çok ezme onu. Çünkü ne evlendi o ne de nişanlıydı. Her zaman kıyıya kadar büyüyen otlar gibi dudaklarımda her zaman acı var. Ama şimdi vakit geçti, acı saat geldi. Bize veda etmek zamanı geldi. İnce belli meşalem benim. Sonra yine ortalardan kayboldu ama daha sonraları iç savaş sürüp giderken partizan ordularıyla faşistler arasında yapılan vuruşmalarda her zaman partizanların safında yaşlı bir kadının görüldüğü hikayeleri anlatılmaya başlamıştı. Birkaç kere yaralanmıştı ama her keresinde ölümden kurtulmasını bilmişti. Faşist subaylar askerlerine ona nişan almalarını özellikle tembih etmişlerdi ve onu biçip öldürmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ama Lolos'un annesi ölümsüzdü. Vücuduna saplanan kurşunları topluyor ve onları ipe dizerek yaptığı tespihi gezilerinde çekip duruyordu. İç savaş bitince bir gece Yalos'a döndü ve tespihini oğlunun mezarı üzerine bıraktı. Ondan sonra onu bir daha gören olmadı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 136.